Beşinci kaset, birinci yüz. Ağabeyim eskiye bağlı bir insandır. Çabuk sinirlenir. İnatçıdır da. Çok şükür bu iş kötüye varmadan sonuçlandı. Dedikoduyu önlemek için gerekli tedbirleri aldım. Bir güçlük çıkarsa diye size adresimi bırakıyorum dedi ilgisizce. İnşallah öyle bir şey olmaz Yevgeni Vasilyiç. Evimdeki konukluğunuzun böyle sonuçlanmasından ötürü üzgünüm. Üzüntümü artıran bir şey de Arkadi'nin... Bazarov, onu göreceğim elbet diye sözünü kesti. Her çeşit açıklama ve inanca sinirlendirirdi onu. Eğer göremezsem benden selam söyleyin. Üzüldüğümü bildirin. Ben de özür dilerim diye karşılık verdi Nikolay Petrovic eğilerek. Fakat Bazarov sözlerini bitirmesini beklemeden odadan çıktı. Bazarov'un gitmek üzere olduğunu öğrenen Pavel Petrovic onu görmek istedi ve elini sıktı. Ama Bazarov o anda bile buz gibi soğuk durdu. Pavel Petrovic'in soyluluk oyunu oynadığını anladı. Fenişka'yı Allah'a ısmarladık demek fırsatını bulamadı. Ancak genç kadın penceredeyken onunla bakıştı. Yüzü üzgün gibi diye düşündü kendi kendine. Burada harcanıp gidecek korkarım. Belki bir yolunu bulur. Piotr ise öylesine duygulanmıştı ki genç adamın omuzuna kapanıp ağladı. Ta Bazarov bebek misin sen diyerek onu yatıştırıncaya kadar. Dünyaşa da üzüntüsünü saklamak için koruya kadar koşmak zorunluluğunu duymuştu. Bütün bu üzüntülerin nedeni olan Bazarov arabaya tırmandı, bir yaprak cigarası yaktı. Araba 3 mil uzaklaştıktan sonra yolun bir dönemecinde son kez gördü Kirsanoğulların bir çizgi üzerinde duran çiftlik yapıları ile yeni köşkü. Sadece bir tütün parçası attı ağzından ve pelerine daha sıkı sarılarak ''Şu tanrının belası küçük soylular'' diye mırıldandı. Pavel Petrovic çabuk iyi oldu ama bir hafta daha fazla yatmak zorunda kaldı. Kendi deyimiyle bu hapse sabırla dayanıyordu. Ancak temizliğine, süsüne çaba harcıyor, odaya kolonya serpilmesinde direniyordu. Nikolay Petrovic ona gazeteleri okuyordu. Fençka bakıyordu ona eskisi gibi. Et suyunu, limonatasını, rafadan yumurtasını ve çayını getiriyordu. Ama gizli bir korku sarıyordu kadını onun odasına her girişinde. Pavel Petrovic'in beklenmedik davranışı bütün eve korku salmıştı. Ama herkesten çok Fenichka bu korkunun etkisindeydi. Yalnız Prokofiç sakin kalmıştı. Kendi gençliğinde de kibar beylerin birbirleriyle düello ettiklerini söylüyordu. Yalnız kibar beyler kendi aralarında diyordu, adi herifleri ise küstahlıklarından ötürü ahırda döverlerdi. Fenichka kendini hiç de suçlandırmıyordu. Ama çatışmanın gerçek nedenini düşündüğü zamanlar üzülüyordu. Bir de Pavel Petrovic ona öyle garip bakışlarla bakıyordu ki hatta ona arkası dönükken bile adamın gözlerini üzerinde duyuyordu. Bu sürekli iç üzüntüsünden ötürü zayıflamıştı ve zayıflık tahmin edileceği gibi onu daha da güzelleştirmişti. Bir gün sabah vaktiydi, Pavel Petrovic kendini çok iyi buldu ve yataktan çıkıp divana geçti. Nikolay Petrovic onun sağlık durumunu sorup harman yerine gitmişti. Fenichka bir fincan çay getirdi, küçük masanın üstüne koydu. Çıkmak üzereyken Pavel Petrovic durdurdu onu. ''Neden bu kadar acele ediyorsunuz?'' diye söze başladı. ''Çok mu işiniz var?'' ''Yo, evet.'' diyeceğim. ''Gidip onlara çay vermem lazım.'' ''Dünyaşa siz olmadan da verir çayı. Gelin de bu zavallı hastayla oturun biraz. Hem sizinle konuşmak istiyordum.'' Fenichka sessizce bir koltuğa ilişti. Dinleyin dedi Pavel Petrovic bıyıklarını burarak. Size ne zamandır sormak istiyordum. Benden biraz korkar gibi bir haliniz var. Neden? Ben mi? Evet siz ya. Doğrusu doğru yüzüme bakmıyorsunuz hiç. İnsan vicdanınız rahat değil diye düşünecek. Fenichka kızardı. Ama Pavel Petrovic'in yüzüne baktı. Onu o kadar garip görmüştü ki yüreği çarpmaya başladı. ''Vicdanınız temiz mi?'' diye sordu Pavel Petrovic. ''Neden olmasın?'' diye fısıltıyla karşılık verdi Fenichka. ''Öyle ya, hem siz kime kötülük etmiş olabilirsiniz ki? Bana mı? Olamaz. Bu evde başka birine mi? Bu da olacak şey değil. Yoksa kardeşime olabilir mi? Ama onu seviyorsunuz değil mi?'' ''Evet, seviyorum. Bütün ruhunuzla, bütün kalbinizle mi?'' ''Nikolay Petrovic'i bütün kalbimle seviyorum.'' ''Gerçekten mi? Yüzüme bakın Fenichka.'' Ona ilk kez Fenichka diyordu. ''Bilirsiniz, yalan söylemek büyük bir günahtır.'' ''Yalan söylemiyorum. Nikolay Petrovic'i sevmiyorsam yaşamayayım daha iyi. Onu başkasına değişmez misiniz? Kime değişebilirim ki? Kim bilir? Diyelim buradan giden baya. Feniçka ayağa kalktı. Tanrım, niçin bana eziyet ediyorsunuz? Ben size ne yaptım? Nasıl söyleyebilirsiniz böyle sözleri bana? Feniçka, dedi Pavel Petrovic kederli bir sesle. Biliyorsun, gördüm. Ne gördünüz? Orada, kameriyede. Feniçka saçlarının dibine, kulaklarının ucuna kadar kızardı. Ama benim suçum ne onda, dedi zar zor. Pavel Petrovic ayağa kalktı. Siz suçlu değil misiniz? Suçunuz yok mu? Hiç mi? Benim yeryüzünde tek sevdiğim ve hep seveceğim insan Nikolay Petrovic'tir, diye bağırdı Feniçka birden var gücüyle. Boğazına hıçkırıklar takıldı. Gördüğünüz şeye gelince, mahşer günü bile olsa suçsuz olduğumu söylerim. Suçum yoktu. Veli nimetimin arkasından böyle bir şey yaptığımdan kuşkulanan varsa öleyim daha iyi. Birden sesi kısıldı ve o anda Pavel Petrovic'in elini duydu. Onun elini sıkıyordu. Baktı ona ve taş kesildi. Deminkinden daha da uçtu rengi, gözleri parladı ve hepsinden şaşılacak olanı, tek büyük bir damla gözyaşı yuvarlandı yanağına. Feniçka, dedi Pavel Petrovic bir çeşit garip fısıltıyla, sevin onu, sevin kardeşimi. O öyle iyi, öyle bulunmaz bir adam ki, dünyada kimse için onu aldatmayın. Başka herkese boş verin. Düşünün, sevilmeden sevmekten daha korkunç bir şey yoktur. Benim zavallı Nikolay'ımı hiç bırakmayın. Feniçka artık ağlamıyordu. Korkusu geçmişti. Büyük bir şaşkınlık içindeydi. Ama Pavel Petrovic onun elini alıp öpmeden, titriye titriye göğüs geçirerek sıkı sıkı dudaklarına bastırınca duydukları neydi? Tanrım, diye düşündü. Nöbet mi geldi yoksa? O sırada Pavel Petrovic'in içinde bütün o yitmiş yaşamı titriyordu. Merdivenin basamakları hızlı adımların altında gıcırdadı. Pavel Petrovic Feniçka'yı itti ve başını yastığa bıraktı. Kapı açıldı. Nikolay Petrovic göründü. Neşeli, dinç yanakları al al. Mitya da babası gibi taze ve pembe, sırtında sadece kısa bir gömlekle Nikolay Petrovic'in kollarında zıplıyordu. Çıplak ayakları ile babasının kaba köylü ceketinin düğmelerine basıp duruyordu. Feniçka Nikolay Petrovic'e doğru atıldı. Hem ona hem oğluna sarılarak başını kocasının göğsüne dayadı. Nikolay Petrovic şaşırdı. Bunca utangaç ve boynu bükük olan Feniçka başkasının yanında ona böylesine iştenlik göstermezdi. Ne var? Bir şey mi oldu? Dedi ve ağabeyine bakarak Mitya'yı kadına verdi. Pavel Petrovic'in yanına gidip kendini daha kötü bulmuyorsun ya, diye sordu. Pavel Petrovic yüzünü patiska mendiliyle kapadı. Yo yo, hayır, bir şeyim yok. Tam tersine, eskisinden daha iyiyim. Divana geçmek için acele ettin galiba. Nereye? Diye ekledi Nikolay Petrovic Feniçka'ya dönerek. Fakat kadın arkasından kapıyı kapayıp gitmişti bile. Bense bizim küçük kahramanı sana göstermeye getirmiştim. Amcasını özlemiştir diye. Feniçka ne diye götürdü onu? Peki seninle var? Aranızda bir şey mi geçti? Kardeşim, dedi Pavel Petrovic ciddi. Nikolay Petrovic irkildi. Bir korku duydu içinde. Nedenini söyleyemezdi. Kardeşim, diye tekrarladı Pavel Petrovic, söz ver bana bir ricamı yerine getireceğine. Ne ricası? Söyle. Çok önemli bir rica. Benim gördüğüm kadar bütün mutluluğum buna bağlı. Bütün bu süre içinde şimdi sana söyleyeceğim şeyi enine boyuna düşündüm. Kardeşim, görevini yapmalısın. Namuslu, dürüst bir insana düşen görevi. Dedikoduya, ortaya koyduğun kötü örneğe son ver. Sen dünyadaki insanların en iyisisin. Yap bunu. Ne söylemek istiyorsun bana Pavel? Evlen Feniçka ile. Seni seviyor. Oğlunun annesi o. Nikolay Petrovic bir adım geri çekildi ve ellerini uzattı. Bunu sen mi söylüyorsun ha? Fakat bilmiyorsun ki çok doğru olarak bana hatırlattığın görevimi sadece sana olan saygımdan ötürü yerine getiremedim. Bu örnekte yanlıştı bana saygı göstermen, dedi Pavel Petrovic üzgün bir gülümsemeyle. Beni bir soylu züppe diye suçlayan Bazarov'a hak vermeye başlıyorum. Hayır aziz kardeşim, Ne derler, ne düşünürler kaygısını bırakalım artık. Biz yaşını başını almış insanlarız. Bu dünyanın gösteriş merakını bir yana bırakmanın zamanıdır. Bak göreceksin, bunun karşılığında mutluluk kazanacağız. Nikolay Petrovich atılarak sarıldı ağabeyine. Sen benim gözlerimi açtın gerçekten, dedi. Dünyanın en akıllı, en iyi insanı sensindir diye boşuna bakmadım sana oldum olası. Şimdi görüyorum ki iyi kalpli olduğun kadar da duygulusun. Yavaş, yavaş, diye kardeşinin sözünü kesti Pavel Petrovich. Ellisine bastığı halde bir asteğmen gibi düello eden akıllı uslu ağabeyinin bacağını acıtma. Demek bu iş oldu. Feniçka benim yengemdir. Ama Arkadiy buna ne der sevgili Pavel? Arkadiy mi? Ne diyecek? Sadece sevinir. Gerçi evlilik onun ilkelerine uygun değil. Ama en azından toplumsal eşitlik inanışı okşanacak. Sonra nedir ki o sınıf ayrılıkları 19. yüzyıldaymışız gibi? Ah Pavel, Pavel, bırak seni bir daha öpeyim. Bacağın için korkma, çok dikkatli olurum. Ve iki kardeş öpüştüler. Ne dersin, kararını ona şimdi bildirmez misin, diye sordu Pavel Petrovich. Bu ne acele, diye karşılık verdi Nikolay Petrovich. Yoksa demin onunla bu işi mi tartıştınız? Onunla bu işi tartışmak mı? Ne düşünce? İyi öyleyse. Ama önce senin iyileşmen gerek. Vaktimiz var. İyice düşünüp taşınmalıyız. Ama kararını verdin artık, değil mi? Elbette verdim. Sana candan teşekkür ederim. Şimdi seni yalnız bırakacağım. Dinlenmen lazım. Bu gibi heyecanlar iyi değildir senin için. Ama gene konuşacağız bunu. Uyu, kardeşlerin en sevgilisi. Tanrı seni sağlığına kavuştursun. Pavel Petrovich yalnız kalınca bana ne diye teşekkür ediyor, diye düşündü. Ona bağlı bir şey değil mi bu? Bana gelince o evlenir evlenmez çekip giderim. Dresden'e ya da Floransa'ya, ölünceye kadar orada kalırım. Pavel Petrovich alnına kolonya sürdü ve gözlerini kapadı. Parlak gün ışığında güzel, zayıf başı, beyaz yastığın üzerinde bir ölü başı gibiydi. Gerçekten de bir canlı cenazeydi. Nikolskoye'de Katya ile Arkadiy bahçede yüksek bir kavak ağacının gölgesi altında bir sırada oturuyorlardı. Fifi yerde yanı başlarında yatıyordu. Uzun gövdesini avcıların tavşan beli dedikleri güzel bir biçimde kıvırmıştı. İkisi de konuşmuyorlardı. Arkadiy'in elinde yarı açık bir kitap vardı. Katya ise sepetinin dibindeki ekmek kırıntılarını topluyor, kendilerine özgü ürkek bir cesaretle ayaklarının dibinde sıçrayan, cıvıldayan küçük bir serçe sürüsüne atıyordu. Hafif bir rüzgar kavağın yapraklarını titretiyor ve loş yolun üzerinde Fifi'nin sarı sırtında güneşin soluk altın benekleri oynaşıyordu. Arkadiy ile Katya koyu bir gölge parçasında oturuyorlardı. Yalnız arada bir parlak bir güneş ışığı Katya'nın saçlarını aydınlatıveriyordu. İkisi de susuyorlardı. Ama bu susmalarından, bu yan yana oturuşlarından da aralarındaki güvenli yakınlık açıkça anlaşılıyordu. İkisi de sanki birbirlerinin farkında değilmiş gibiydiler de yan yana olmalarından ötürü için için sevinçle dolup taşıyorlardı. Onları bıraktığımızdan bu yana yüzlerinin anlatımı da değişmişti. Arkadiy daha mutlu, Katya ise daha canlı ve güvenli görünüyordu. Ne dersiniz, diye söze başladı Arkadiy. Rusça ya sen adı bu ağaçlar için biçilmiş kaftan değil mi? Ya sen, saydam. Öteki ağaçlardan hiçbiri göğün altında bunca hafif ve saydam değiller. Katya yukarılara baktı ve mırıldandı. Evet. Ve Arkadiy düşündü. Güzel konuştuğum için suçlamıyor beni hiç de. Hayn'ı pek sevmem, dedi Katya. Arkadiy'in elindeki kitaba bakarak. Alay ettiği zamanda, yakındığı zamanda, ancak üzgün, düşünceli olduğu zaman severim. Bense eğlendiği zaman severim, dedi Arkadiy. Bu sizde alaycı huyunuzdan kalma bir şey. Kalma bir şey, diye düşündü Arkadiy. Pazar bunu duysaydı. Katya, bekleyin siz, diye sürdürdü sözlerini. Değiştiririz biz sizi. Kim değiştirecek beni, siz mi? Kim mi? Ablam, artık kavga etmediğiniz Porfiri Platonyiç ve 3 gün önce kiliseye götürdüğünüz teyzem. Reddedemezdim. Ablanıza gelince biliyorsunuz ki birçok konuda Yevgeni ile anlaşırdı. Demek ablam onun etkisindeydi. Tıpkı sizin olduğunuz gibi. Benim olduğum gibi mi? Onun etkisinden sıyrıldığımı gösteren bir şey gördünüz mü bende? Katya karşılık vermedi. Biliyorum diye sürdürdü sözlerini Arkadiy. Siz ondan hiç hoşlanmadınız. Ben onu yargılayacak durumda değilim. Biliyor musunuz Katerina Sergeyevna, sizden ne zaman bu karşılığı duysam inanmam. Bizim yargılayamayacağımız hiç kimse yoktur dünyada. Sizinki bahane. Peki, söyleyeyim öyleyse. O, onu sevmiyorum demek değil. Ama onunla bir bağlantım olmadı hiç. Yabancı kaldım hep ona. Sizin gibi, sizin de yok onunla ortak bir yanınız. Nereden biliyorsunuz? Bilmem nasıl anlatsam. Yırtıcı bir hayvan o. Oysa siz de, ben de evcil hayvanlarız. Ben evcil bir hayvan mıyım? Katya başını salladı. Arkadiy kulağını kaşıdı. Beni dinleyin Katerina Sergeyevna. Gerçekten beni incitici bir şey bu söylediğiniz. Neden? Yırtıcı bir hayvan mı olmak istiyorsunuz? Yırtıcı değil, güçlü ve enerjik. Öyle olmak istemek başka. Arkadaşınız istemiyor. Kendi öyle. Peki, Anna Sergeyevna üzerinde büyük bir etkisi olduğunu sanıyor musunuz? Evet, fakat hiç kimse uzun süre ablama egemen olamaz, diye ekledi Katya alçak sesle. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Ablam çok gururludur. Demek istemiyorum. Benim demek istediğim bağımsızlığına çok önem verir. Kim vermez ki, diye sordu Arkadiy. Oysa o sırada aklından niçin Anna Sergeyevna'dan konuşuyoruz düşüncesi geçiyordu. Ve Katya'da da vardı bu düşünce. Neden onu konuşuyoruz? Arkadaş olan ve sürekli bir arada bulunan gençler çoğun aynı şeyleri düşünürken yakalarlar birbirlerini. Arkadiy gülümsedi ve Katya'nın daha da yanına gelerek fısıltı ile dedi ki, saklamayın şimdi, ondan biraz korkuyorsunuz. Kimden? Ondan, diye tekrarladı Arkadiy anlamlı. Ya siz? Diye sordu Katya ona karşılık olarak. Ben de, dikkat edin, ben de dedim. Katya parmağını salladı ona. Şuna şaşıyorum, diye anlatmaya başladı. Ablam hiç şimdiki kadar dostluk beslememişti size. Buraya ilk geldiğiniz zamankinden çok fazla. Demek öyle. Dikkat etmediniz mi? Memnun değil misiniz bundan? Arkadiy bir an düşündü. Anna Sergeyevna'nın sevgisini kazanmak için ne yaptım? Annenizin mektuplarını getirmemden olmasın? Bu biri. Ama başkaları da var ki söylemem. Neden? Söylemeyeceğim işte. Ah, anlıyorum. Siz çok inatçısınız. Evet, inatçıyım. Gözünüzden de bir şey kaçmıyor. Katya yan yan baktı Arkadiy'e. Belki de bu sizi şaşırtıyor, ne dersiniz? Öyle olduğunuz %100 de nasıl olduğunuza şaşıyorum ben. Öylesine çekingen ve güvensizsiniz ki herkesten uzak duruyorsunuz. Uzun süre yalnız başıma kaldım. O durumda kurmaya alışır insan. Ama ben herkesten uzak mı duruyorum gerçekten? Arkadiy minnetle baktı Katya'ya. Hepsi iyi ya, diye sürdürdü Arkadiy. Sizin durumunuzda olan, demek istediğim zengin kimseler için hiç de kolay bir şey değil bu. Gerçeği anlamak imparatorlar için olduğu gibi onlar için de güçtür. Ama ben zengin değilim. Arkadiy şaşırdı ve önce anlamadı Katya'nın sözünü. Ama sonra elbette ya, çiftlik ablasının, diye düşündü ve hiç de tatsız bulmadı bu düşünceyi. Nasıl da güzel söylediniz bunu, dedi. Neyi söyledim? Güzel söylediniz. Çok sade bir biçimde, sıkılganlığa düşmeden, büyütmeye kalkmadan. Sırası gelmişken söyleyeyim. Yoksul olduğunu bilen, anlayan bir kimsenin içinde özel bir duygu, bir çeşit övünme olmalı diye düşünürüm hep. Ablamın sayesinde yoksulluk nedir bilmemişimdir hiç. Benim durumum üzerinde konuşuyorduk da sırası geldi söyledim. Evet öyle. Ama şunu kabul edin ki, demin sözünü ettiğim gururdan sizde de bir parçacık var. Ne gibi? Ne gibi? Sorduğum için bağışlayın beni ama siz zengin bir adamla evlenmezsiniz, değil mi? Çok seversem. Hayır, çok sevsem de evlenmem belki. İşte görüyor musunuz, diye bağırdı Arkadiy ve bir an sustuktan sonra ekledi. Peki neden evlenmezsiniz? Çünkü zengin adamlarla evlenen kızlar üstüne türküler bile vardır. Belki sözünüz geçsin istiyorsunuzdur. Ya da... Yok, hayır. Özenilecek bir şey mi bu? Tam tersine, baş eğmeye hazırım. Ancak eşitsizlik güçtür. Ama insanın kendisine saygısı olsun ve boyun eğsin. Bunu anlarım. Mutluluktur o. Fakat sadece alt bir varlık olmak... Hayır, şimdiye kadar yeterince tattım. Yeterince tattım diye tekrarladı Arkadi. Evet evet diye ekledi sonra. Anna Sergeyevna'nın kardeşi olmanız boşuna değil. Siz de onun kadar bağımsızsınız. Ama siz çok içinize kapalısınız. Şu kanındayım ki duygularınızı karşınızdakinden önce dünyada açıklamazsınız. Ne denli güçlü, kutsal duygular olursa olsun. Başka türlü olabilir mi? Ablanız kadar zekisiniz. Kişiliğiniz de ondan biraz çok. Lütfen ablamla ölçmeyin beni diyerek onun sözünü kesti Katya acele. Benim için hiç de kazançlı olmaz. Ablamın zeki olduğu kadar güzel olduğunu unutmuş görünüyorsunuz. Ve siz özellikle Arkadi Nikolayevich söylememelisiniz böyle şeyler. Üstelik böyle ciddi bir yüzle. Ne demek istiyorsunuz? Özellikle ben mi? Ve nereden çıkarıyorsunuz benim ciddi olmadığımı? Elbette ciddi değilsiniz. Öyle mi diyorsunuz? Ya inanarak konuşuyorsam? Eğer kendimi yeterince güçle anlatamadığımı düşünüyorsam? Sizi anlayamıyorum. Sahi mi? Evet. Şimdi görüyorum ki gözünüzden bir şey kaçmıyor dediğim zaman biraz büyütmüşüm. Ne dediniz? Arkadi karşılık vermedi ve öbür yana döndü. Katya ise sepetinde biraz ekmek kırıntısı daha aradı ve onları serçelere atmaya başladı. Ama kolunu öyle sert oynattı ki ekmek parçalarını toplamadan kaçtılar hemen serçeler. Katerina Sergeyevna diye söze başladı Arkadi birden. Size ters düşecek olsa da bilmenizi isterdim ki ben sizi yalnız ablanıza değil dünyada hiçbir şeye değişmem. Ayağa kalktı. Dudaklarından dökülüvermiş olan bu sözlerden kendi de korkmuş gibi çarçabuk uzaklaştı oradan. Katya iki elini sepetle birlikte dizine bıraktı, başı önünde, Arkadi'nin arkasından bakarak uzun bir süre oturdu. Yanaklarına yavaş yavaş hafif bir kırmızılık yayılmaya başladı. Ama dudaklarında gülümseme yoktu. Kara gözlerinde şaşkın bir bakış, ne olduğunu tanımlayamadığı başka bir duygu belirmişti. ''Yalnız mısın?'' diyordu Anna Sergeyevna yanı başında. Bahçeye Arkadi ile çıktın diye biliyordum. Katya ağır ağır kaldırdı gözlerini ablasına. Zarif, hatta çok şık, yolda duruyordu Anna Sergeyevna. Açık şemsiyesinin ucu ile Fifi'nin kulaklarına dokunuyordu. Ve ağır ağır karşılık verdi. Yalnızım. Ya öyle mi? Diye karşılık verdi ona öteki gülerek. İçeri odasına gitti değil mi? Evet. Birlikte kitap mı okudunuz? Evet. Anna Sergeyevna çenesinin altından tuttu Katya'yı ve yüzünü kaldırdı. Kavga etmediniz ya. Hayır dedi Katya ablasının elini yumuşakça uzaklaştırarak. Ne ciddi karşılık bu. Onu burada bulurum diye düşündüm de birlikte bir gezinti yapalım diyecektim. Kendisiyle gezmeye çıkmamı rica edip duruyor. Senin botların demin geldi kentten. Git bir giy bakalım. Dün baktım da eskilerin adam akıllı yıpranmıştı. Gerçekten sen bu gibi şeylerle yeterince ilgilenmiyorsun. Ve öyle güzel, küçük ayakların var ki, ellerin de güzel ama büyük. Demek en çok ayaklarına önem vermelisin. Fakat ne desem boş. Tarıçanın güneşten kızmış taş basamaklarını ağır ağır çıkarken, küçük, güzel ayaklar diye düşündü Katya. Küçük, güzel ayaklar diyorsunuz. Öyleyse çok geçmeden gelip diz çöker bu ayakların önünde. Ama o an bir utanç duygusu da sardı onu ve geri kalan basamakları koşarak çıktı. Arkady koridordan odasına doğru giderken Kahya yetişti arkasından ve Bazarov'un kendisini beklediğini haber verdi. Yevgeni diye mırıldandı Arkady neredeyse korkmuş gibi. Çok oldu mu geleli? Şimdi geldi efendim. Hanımefendiye haber verilmemesini, dost doğru sizin odanıza götürülmesini buyurdu. Arkady'nin aklına ilk gelen evde bir şey mi oldu düşüncesiydi. Hızla yukarı koşup odasının kapısını açarken. Bazarov'un görünüşü onu yatıştırdı hemen. Oysa daha bilmiş bir göz bu beklenmedik konuğun eskisi gibi canlı fakat biraz çökmüş yüzünde içten içe bir sıkıntının belirtilerini fark ederdi. Bazarov pencere eşiğinde oturuyordu. Omuzlarında tozlu bir pelerin vardı. Kasketini gözlerine kadar indirmişti. Arkady bağırarak boynuna atıldığı zaman da yerinden kalkmadı. Bu ne sürpriz? Hangi rüzgar attı seni buraya? Onu gördüğü için sevindiğine inanan ve bunu göstermek isteyen biri gibi bu sözleri tekrarlayıp odada oradan oraya gidip geliyordu Arkady. Evde her şey yolunda mı? Herkes iyi mi? Her şey yolunda fakat herkes iyi değil dedi Bazarov. Ama şimdi gevezeliği bırak da söyle bana bir kıvas getirsinler. Otur da dinle anlatacaklarımı. Umarım ki kısa fakat etkili birkaç sözle anlatırım. Arkadiy sesini çıkarmadan dinledi. Bazarov'a Pavel Petrovich'le yaptığı düelloyu anlattı. Arkadiy büyük bir şaşkınlığa düştü. Hatta altüst oldu ama bunu hemen belli etmek istemedi. Yalnız amcasının yarasının gerçekten ciddi olup olmadığını sordu. Yaranın tıbbi bakımdan değil de başka her açıdan ilginç olduğu karşılığını alınca zorla gülümsedi ama gizli bir acı ve biraz utanç duydu. Bazarov bunu anlamış gibiydi. Evet sevgili dostum dedi. Bu derebeylerle yaşamak insanın başına neler getirir gör. Sen de derebeylik takınırsın ve derebeyce gösterilere katılmış bulursun kendini. Neyse şimdi ben bizimkilere gidiyorum diye bağladı Bazarov. Yol üzeri saptım buraya. Bütün bunları anlatmak için. Saçmalık olduğuna inanmasaydım gereksiz yalanlar söyleyebilirdim sana. Hayır saptım buraya. Şeytan bilir neden. Kimi zaman insanın kendini gırtlağından yakalayıp topraktan turp çeker gibi çekip sallaması iyi olur bilirsin. Son günlerde benim yaptığım da bu işte. Fakat ayrıldığım arkadaşı, kök saldığım yatağı bir kez daha görmek isteğinden kendimi alamadım. Arkadiy heyecanla, temenni ederim ki bu sözlerin benimle ilgili değildir dedi. Benden ayrılmayı düşünmüyorsundur. Bazarov dikkatle içini okur gibi baktı ona. Bu seni çok mu üzerdi? Bana öyle geliyor ki sen benden ayrılmışsın bile. Öyle şık ve gösterişlisin ki Anna Sergeyevna ile işin adam akıllı yolunda olmalı. Ne demek istiyorsun? Anna Sergeyevna ile benim hangi işim? Sen kentten buraya onun için gelmedin mi yavrum? Ha aklıma gelmişken sorayım. O pazar okulları nasıl gidiyor? Anna Sergeyevna'ya tutulmadığını söyleyecek değilsin ya. Yoksa bunun lafı açılınca utanma dönemine mi eriştin artık? Yevgeni, bilirsin seninle her zaman açık olmuşumdur. İnan bana, yemin ederim yanılıyorsun. Bu yeni dedi Bazarov alçak sesle. Ama kendini üzme hiç, bana vız gelir. Benim yerimde bir romantik olsa, anlıyorum ki yollarımız ayrılıyor derdi. Ama ben sadece yorulduk birbirimizden diyeceğim. Ah Yevgeni, sevgili delikanlı, felaket değil bu. İnsanı bıktıracak şeylerle doludur dünya. E artık seninle vedalaşsak iyi ederiz değil mi? Buraya geldiğimden beri kendimi diken üstünde duyuyorum. Sanki Gogol'ün Kaluga valisinin karısına yazdığı mektupların etkisi altında gibiyim. Zaten atları çözmemelerini söyledim. Ama dinle beni. Olmaz bu. Neden sorabilir miyim? Benden tümden ayrı bir şey. Anna Sergeyevna'ya karşı kabalık olur. Seni görmek isteyecektir bilirim. Yok canım. Yanılıyorsun bu konuda. Hiç de değil. Haklı olduğuma inanıyorum dedi Arkadiy. Hem ne diye numara yapıyorsun? Açıkçası sen buraya onun için gelmedin mi? Böyle sanmak doğru olabilirdi. Ama buna karşın yanılıyorsun. Ama Arkadiy haklıydı. Anna Sergeyevna Bazarov'u görmek istedi ve kilerci başıyla haber yolladı ona. Kadının yanına gitmeden üstünü başını değiştirdi Bazarov. Anlaşılıyordu ki yeni giysisini eline atınca bulacak gibi yerleştirmişti. Bayan Odintsov Bazarov'u oturma odasında kabul etti. Beklenmedik bir zamanda aşkını açıkladığı odada değil. Kibarca parmaklarının ucunu uzattı ona fakat yüzünde örtemediği bir heyecanın izleri okunuyordu. Anna Sergeyevna dedi Bazarov aceleyle, her şeyden önce içinizi rahat ettirmem gerekir. Karşınızda çoktandır aklı başına gelmiş, başkalarının da o saçmalıkları unuttuğunu uman bir insan var. Uzun bir süre için uzaklara gidiyorum ve her ne kadar bildiğiniz gibi duygulu bir insan değilsem de beni tiksintiyle düşündüğünüzü bilerek gitmek beni üzüntülere boğardı. Anna Sergeyevna yüksek bir dağın doruğuna ulaşmış bir tırmanıcı gibi derin derin içini çekti ve yüzü bir gülümseyişle aydınlandı. Bazarov'a bir daha uzattı elini ve onu sıkmasına karşılık verdi. Geçmişe mazi derler dedi. Kaldı ki açık olarak söyleyeyim ben de suçluyum. Şuhluk etmedim ise de başka bir tutumdan ötürü. Kısacası gelin eskisi gibi dost olalım. Öteki bir düştü değil mi? Düşleri kim ansır? Gerçekten kim ansır? Sonra da aşk düpedüz yapmacık bir duygudur. Sahi mi? Bunu sizden duyduğum için çok memnunum. Böyle konuştu Anna Sergeyevna. Böyle konuştu Bazarov. İkisi de doğru konuştuklarına inanıyorlardı. Doğru muydu? Tümden doğru muydu sözleri? Kendileri bilmiyorlardı bunu. Yazar ise hiç bilmez hala. Ama açılan bu konuşmada her biri karşısındakine tümden inanıyor gibiydi. Bu konuşma sırasında Anna Sergeyevna Kirsanoğullar'da neler yaptığını sordu Bazarov'a. Genç adam Pavel Petrovich'le düellosunu anlatmak üzereyken tuttu kendini. Onun gözünde ilginç olmak çabasına verir bunu diye düşündü ve orada her zamanki gibi çalıştığını söyledi. Bense önce kim bilir neden çok sıkıldım dedi Anna Sergeyevna. Hatta dışarı gitme tasarıları kurdum. Şaşılacak şey. Geçti sonra. Arkadaşınız Arkadi geldi. Ben de özel rolümü yeniden oynamaya başladım. Nedir o? Sorabilir miyim? Teyze, dadı, anne rolü. Hangi adı verirseniz verin. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Biliyor musunuz? Sizin Arkadi ile olan yakın dostluğunuzu anlamıyordum. Onu silik bir insan diye düşünüyordum daha çok. Ama sonra daha iyi tanıdım ve zekasını anladım. Ama ne olursa olsun genç o, genç. Sizin benim gibi değil Yevgeni Vasilyiç. Sizin yanınızda eskisi gibi utanıp sıkılıyor mu gene diye sordu Bazarov. Nasıl? Eskiden diye söze başladı Anna Sergeyevna. Fakat bir an düşündükten sonra şöyle sürdürdü sözlerini. Şimdi daha güveni var. Konuşuyor benimle. Eskiden kaçardı benden. Gerçekte ben de onun arkadaşlığını aramazdım. Daha çok Katya'nın arkadaşı. Bazarov'un canı sıkıldı. Kadın olsun da yalan söylemesin diye düşündü. Sizden kaçtığını söylüyorsunuz dedi yüksek sesle ve soğuk bir gülümseyişle. Ama size aşık olduğunu biliyorsunuz herhalde değil mi? Ne? O da mı? Sözleri çıktı Anna Sergeyevna'nın ağzından. O da diye tekrarlayarak eğildi Bazarov. Bilmediğinize inanamam. Size yeni bir şey mi söylemiş oldum? Anna Sergeyevna gözlerini yere indirdi. Yanılıyorsunuz Yevgeni Vasilyiç. Sanmıyorum ama belki de bunu söylememem gerekirdi. Sen de beni bir daha enayi yerine koyma diye ekledi içinden. Neden söylemeyecekmişsiniz? Ama siz bunda da sanırım ki bir anlık bir izlenime aşırı bir anlam vermeye çalışıyorsunuz. Sizde abartma eğilimi olduğundan kuşkulanmaya başlıyorum. Değiştirelim konuyu Anna Sergeyevna. Neden değiştirecekmişiz? Dedi kadın. Ama gene de başka bir yön verdi konuşmaya. Gerçi geçmişin unutulduğunu ona söylemiş, kendisini de buna inandırmıştı ama gene de huzursuzluk duyuyordu onun yanında. Onunla en basit konular üzerinde dururken, şakalaşırken bile sıkıldığını, hafif bir korku duyduğunu anlıyordu. Denizde, gemideki insanlar da ayakları karada imişçesine üzüntüsüz konuşup gülüşürler ama en küçük bir aksama, beklenmedik hafif bir belirti olsun, o anda bütün yüzlerde bir kaygı, var olan bir tehlikenin, var olan bilincini saran bir telaş belir verir. Anna Sergeyevna'nın Bazarov'la konuşması pek uzun sürmedi. Genç kadın kendi düşüncelerine dalmaya, dalgınca karşılıklar vermeye başladı. Sonunda salona geçmelerini önerdi. Orada prenses ile Katya'yı buldular. Evin sahibi hanım, peki Arkadi Nikolayevich nerede diye sordu. Bir saatten beri ortalıkta görünmediğini öğrenerek onu araması için bir uşak gönderdi. Çarçabuk bulunmadı Arkadi. Bahçenin en ıssız köşesine kaçmış, çenesi ellerine dayalı, düşünceler içinde oturuyordu. Düşünceleri derindi, ciddiydi ama üzüntülü değildi. Anna Sergeyevna'nın Bazarov'la baş başa olduğunu biliyordu ama eskisi gibi kıskançlık duymuyordu. Tam tersine yüzü yavaş yavaş aydınlanıyordu. Sanki bir şeye şaşıyor, seviniyor, bir karara varıyordu. Bayan Odintsov'un kocası yeniliklerden hoşlanmazdı ama ince bir beğeniyle yapılan belli bir takım gösterileri hoşgörüyle karşılardı ve bunun sonucu olarak da limonlukla göl arasındaki açıklıkta Rus tuğlasından Yunan revakları uslubunda bir yapı yaptırmıştı. Bu revakın ya da galerinin arka düz duvarı boyunca Odintsov'un Avrupa'dan ısmarladığı kurduğu yontular için altın iş hazırlanmıştı. Bu yontular yalnızlığı, susmayı, düşünceyi, üzgünlüğü, tevazuyu, duygulanmayı simgeleyecekti. Bunlardan biri susma tanrıçası bir parmağı dudaklarında yeni getirilmiş ve yerine konulmuştu. Fakat daha o gün çiftlikteki oğlanlar burnunu kırmışlardı yontunun ve oranın sıvacısı bunu eskisinden iki kat daha güzel yapmayı üzerine aldı ise de Odintsov tanrıçayı oradan kaldırmalarını buyurmuştu. Böylece tanrıça çiftlik ambarının bir köşesinde sürgün bulmuştu kendini. Orada köylü kadınlara uğursuzluk kaynağı olarak yıllarca korku salıp kalmıştı. Revak'ın ön yüzü çoktan gür fundalarla örtülmüştü. Koyu yeşilin altından ancak sütun başlıkları görünüyordu. Revak'ın içi öleyim bile serin olurdu. Orada bir yılan gördüğünden beri Anna Sergeyevna içeri girmekten hoşlanmaz olmuştu. Ama Katya sık sık gelir ve nişlerden birinin altındaki taş sıraya otururdu. Burada serin gölgelikte kitap okur, iş işler ya da belki hepimizin yakın olduğumuz katıksız sessizliğin ve sezgimizde yatan güzelliğin heyecanına, içimizde ve çevremizde durmadan akıp giden yaşamın suskun algısına bırakırdı kendini. Bazarov'un geldiğinin ertesi günü Katya sevdiği o sırada oturuyordu. Arkady de gene yanında oturuyordu. Arkady rica etmişti kendisiyle Revak'a gelmesini ondan. Öğle yemeğinden aşağı yukarı bir saat önceydi. Nemli sabah gününün sıcağına bırakmıştı artık yerini. Arkady'nin yüzü bir gün önceki gibiydi aynı. Katya ise düşünceli görünüyordu. Çaydan hemen sonra ablası onu çalışma odasına çağırmış. Bir takım okşayıcı sözlerden sonra, bunlar her zaman korku verirdi Katya'ya daha çok, Arkady'ye karşı davranışında daha temkinli olmasını, özellikle ıssız yerlerde onunla konuşmaktan kaçınmasını öğütlemişti. Dediğine göre bu durum teyzesinin ve bütün evdekilerin dikkatini çekmiş bulunuyordu. Anna Sergeyevna bir akşam önce de sinirliydi ve Katya sanki kötü bir şey yapmış gibi rahatsızlık duyuyordu. Bundan ötürü Arkady'nin ricasını kabul ederken kendi kendine "bu son" demişti. "Katerina Sergeyevna" diye söze başladı Arkady, bir çeşit utangaçlıkla karışık bir serbestlikle. "Bir çatı altında bulunmak şerefini kazandığımdan beri sizinle birçok konu üzerinde tartıştık. Yalnız çok önemli bir konu var ki benim için bugüne değin dokunmadım ona. Dün dediniz ki buraya geldiğimden beri değişmişim" diye sürdürdü sözlerini, yüzünde Katya'nın soran bakışını yakalayıp bundan kaçınarak. "Gerçekten de birçok bakımdan büyük bir değişme oldu bende. Ve başka herkesten iyi siz bilirsiniz, siz bilirsiniz bunu. Çünkü ben bu değişikliği yalnız size borçluyum." "Ben mi? Bana mı?" diye kekeledi Katya. "Ben artık buraya gelişimdeki o kendini beğenmiş çocuk değilim" diye ekledi Arkady. "22 yaşıma boşuna basmadım. Evet, gene yararlı bir insan olmak, bütün gücümü gerçeği bulmaya adamak istiyorum. Ama artık ülkümü eskiden aradığım yerde aramıyorum. Şimdi anlıyorum çok yakınımda olduğunu. Bugüne değin kendimi anlamadım ben. Gücümü aşan ödevler aldım üstüme. Gözlerim kısa bir süre önce açıldı. İçimde uyanan bir duygu sayesinde. Açıkça anlatamıyorum kendimi. Ama umarım ki siz beni anlayacaksınız." Katya hiç karşılık vermiyordu. Ama artık Arkady'ye bakmıyordu da. "İnanıyorum ki" diye yeniden başladı Arkady. Bu kez daha heyecanlı bir sesle, başının üstünde bir kayın ağacının yaprakları arasında bir ispinoz ötüp duruyordu. "İnanıyorum ki şeye karşı içten olmak her namuslu insanın görevidir. O insanlara, kısacası kendine yakın bulduğu kimselere karşı ve bu yüzden ben niyetim..." Arkady'in burada gücü kesildi. İpin ucunu kaybetti, şaşırdı, bir süre susmak zorunda kaldı. Katya hala gözlerini kaldırmıyordu. Hem bütün bu sözlerin nereye varacağını anlamamış, hem de bir şeyler bekliyor gibi görünüyordu. Arkady gene kendini toplayarak, "Sanırım ki sizi şaşırtacağım" dedi. "Bütün bunlar benim duygularım bir bakıma sizinle ilgili. Beni dün yeterince ciddi olmamakla suçlamanız aklımdan çıkmıyor." Arkady bir bataklıkta yüzüyor, her adımda gittikçe battığını anlayan ama gene de karşı yakayı bulmak için daha tez davranarak acele eden birine benziyordu sözünü sürdürürken. "Gençler artık hak etmedikleri zamanda hala böyle suçlandırılırlar sık sık. Kendime daha çok güvenim olsaydı..." "Yardım et bana, neden yardım etmiyorsun?" diyordu içinden umutsuzca ama Katya hala başı önünde duruyordu. "Umut edebilseydim..." O anda Anna Sergeyevna'nın pürüzsüz sesi çınladı. "Söylediğinize güvenebilseydim..." Arkady hemen sustu ve Katya sapsarı oldu. Revak'ı örten fundaların önünden bir patika geçiyordu. Anna Sergeyevna Bazarov'la birlikte o yoldan yürüyordu. Katya ile Arkady onları göremiyorlardı ama ne konuştuklarını tek tek duyuyorlardı. Giysilerinin hışırtısını, hatta soluklarını bile. Birkaç adım daha attıktan sonra tam revakın önünde durdular, sanki bile bile. "Görüyorsunuz ya," diye sürdürdü sözlerini Anna Sergeyevna, "ikimiz de yanılmışız. İkimiz de artık ilk gençlik yıllarımızı geride bıraktık. Özellikle ben. Yaşamın ne olduğunu anladık. Yorgunuz ikimiz de. Neden saklayalım? Akıllıyız. Birbirimizle ilgilendik. İkimizde de merak uyandı. Ve sonra ben tükendim," dedi Bazarov. "Pek iyi biliyorsunuz ki anlaşmazlığımızın nedeni o değil. Ama ne olursa olsun birbirimize ihtiyacımız yokmuş. Başlıca neden bu. Biz, nasıl söylesem, biz birbirimize çok benziyorduk. Bunu başlangıçta anlayamadık. Arkady ise öte yandan..." Bazarov, "ona ihtiyacınız var mı?" diye sordu. "Yeter Yevgeni Vasilyich. Onun bana ilgisiz olmadığını söylüyorsunuz. Benden hoşlanıyor gibi geldi bana da hep. Onun teyzesi yerinde olduğumu biliyorum. Ama sizden saklamak istemiyorum. Onu daha sık düşünmeye başladım. Bir çeşit tat buldum onun gençlik duygularında." "Çekicilik sözü kullanılır bu gibi durumlarda daha çok," diye onun sözünü kesti Bazarov. Fakat boğuk sesinde öfke ve üzüntü vardı. "Dün Arkady benden bir şeyler sakladı. Ne sizden ne de kardeşinizden söz etti. Önemli bir belirti bu." "Katya ile kardeş gibi," dedi Anna Sergeyevna. "Onun böyle olmasından hoşlanıyorum. Ama bunca yakın arkadaş olmalarına göz yumamalıydım belki de." "Bu ablanın sözleri mi?" diye sordu Bazarov. "Elbette. Ama niçin duruyoruz burada? Yürüyelim. Ne garip bir konuşma bu bizimki, değil mi? Sizinle böyle konuşabileceğime hiç inanmazdım. Biliyorsunuz sizden korkuyorum. Ama gene de güveniyorum size. Çünkü gerçekten iyi bir insansınız." "Önce hiç de iyi değilim. Sonra da hiçbir anlamım yok artık gözünüzde. Beni iyi görmeniz de işte bu yüzden. Bir ölünün başına çelenk koymaya benziyor bu." "Yevgeni Vasilyich elimizde değil," diye bir söze başladı Anna Sergeyevna. Fakat rüzgar yaprakları hışırdattı ve onun sözlerini aldı götürdü. "Elbette özgürsünüz," dediği duyuldu Bazarov'un bir sessizlikten sonra. Ama sonu gitti sözün, ayak sesleri gene ve her şey sessizliğe gömüldü. Arkady Katya'ya döndü. Genç kız aynı durumda oturuyordu, ancak başı daha da eğikti şimdi. "Katerina Sergeyevna," dedi titrek bir sesle Arkady ve ellerini ovuşturdu. "Sizi sonsuzca seviyorum. Dönülmez bundan ve yalnız sizi seviyorum. Bunu söylemeye çalıştım size. Düşüncenizi öğrenmek, benimle evlenmenizi rica etmek istiyorum. Gerçi zengin değilim ama her fedakarlığı yapmaya hazırım. Bana karşılık vermiyor musunuz? Bana inanmıyor musunuz? Ama şu son günleri düşünün bir. Artık inanmalısınız ki başka her şey, anlayın beni, başka her şey hiçbiriniz bırakmadan eridi gitti çoktandır. Yüzüme bakın, bir tek söz söyleyin bana. Seviyorum, sizi seviyorum, inanın bana." Katya ciddi, parlayan gözlerle baktı Arkady'ye ve uzun bir düşünceli duruştan sonra hafif bir gülümsemeyle mırıldandı. "Evet." Arkady yerinden fırladı. "Evet, evet dediniz Katerina Sergeyevna. Ne anlama geliyor bu? Sizi sevdiğime inandığınızı, bana inandığınızı mı gösteriyor? Yoksa cesaret edemiyorum sözümü bitirmeye." "Evet," diye tekrarladı Katya. Bu kez anladı onu Arkady. Onun iri güzel ellerini tuttu ve mutluluktan soluğu kesilmiş göğsüne bastırdı. Ayakta güçlükle duruyordu. "Katya, Katya," diye tekrarlıyordu. Katya ise gözyaşlarına sessizce gülerek çocuk gibi ağlıyordu. Sevdiğinin gözlerinde böylesi gözyaşlarını görmemiş olan anlayamaz mutluluğun buncasını. Yürek minnettarlık ve coşku ile erirken. Ertesi sabah erken erken Anna Sergeyevna Bazarov'a çalışma odasına gelmesini rica eden bir haber gönderdi. Gelince de gülmeye çalışarak katlanmış bir kağıt uzattı ona. Arkady'in bir mektubu idi bu. Ondan kız kardeşini istiyordu. Bazarov mektubu gözden geçirdi. O an içinde uyanan sevinci gizlemek için kendini zor tuttu. "Demek öyle," dedi. "Oysa dün onun Katerina Sergeyevna'yı kardeşçe sevdiğini söylüyordunuz. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?" "Siz ne dersiniz?" diye sordu Anna Sergeyevna gülmesini sürdürerek. "Bence," diye karşılık verdi Bazarov. İçinde neşeden başka bir duygu yoktu. Onun gibi gülmek istemiyordu ama gene de güldü. "Bence genç çifte mutluluk dilemeniz gerekiyor. Her bakımdan iyi bir kısmet. Kirsanov oldukça zengindir. Tek çocuk. Babası da iyi bir adamdır. Engel olmaz bu işe." Anna Sergeyevna odada 3 aşağı 5 yukarı dolaşıyordu. Yüzü bir kızarıyor, bir soluyordu. "Öyle mi dersiniz?" dedi. "Eh, neden olmasın? Hiçbir engel görmüyorum. Katya için seviniyorum. Ve Arkadi Nikolayevich için. Elbet babasının ne diyeceğini bekleyeceğim. Arkadi'yi göndereceğim ona. Açıkçası dün size ikimizin de artık yaşlı insanlar olduğumuzu söylerken haklıymışım. Nasıl da gözümden kaçtı, hala şaşıyorum." Anna Sergeyevna yine gülmeye başladı ve çarçabuk başını öte yana çevirdi. "Gençler çok kurnaz son zamanlarda," dedi Bazarov ve o da güldü. Kısa bir sessizlikten sonra "Allah'a ısmarladık," diye söze başladı. "Umarım bu iş mutlu bir sonuca varır. Ben de uzaktan katılırım sevince." 5. kaset 1. yüzün sonu.